Dördüncü ayrım. Sayfa 41. Kane tedirgin bir şekilde havayı kokladı. Hava serin ve sterildi. Yani hafif bir alkol kokusu vardı. Ellerinin altındaki kolalı çarşafı hissedince bir hastanede olduğunu anladı. Gözlerini hafifçe açtı. Dünyayı çarpık çırpık göreceğinden korkuyordu. Ama her şeyi olduğu gibi görüyordu. Gerçi lenslerini takmadığı için görüntü biraz bulanıktı. Elini kaldırıp şişmiş gözlerini ovuşturmak isteyince elinin üstünde bir kateter olduğunu gördü. Elinin üstündeki iğneye bakarken sanki bu olayı daha önce yaşamış gibi hissetti kendini. Sanki daha önce de bu yatakta uyanmış ve aynı şeyleri düşünmüştü. Kaç saattir hastanede olduğunu merak etti. 8 saat oldu ufaklık. Arada bir kendine gelir gibi oldun, uykuda konuştun. Geçmiş olsun. Birden irkilen Kane başını aniden sola çevirdi. Jasper ona el salladı. Kane bir an nefesini tuttu. Demek deli olsam böyle görünecektim diye düşündü. Jasper çok kötü görünüyordu. Beti benze atmıştı ve sanki iri yarı bedenin üstüne gerilmişti derisi. Jasper'ın çevresi morarmış yeşil gözlerindeki ışıltıyı görünce David Kane, kardeşinin bu halinde bile o hastalıklı aklından olağanüstü zekilikteki düşüncelerin geçtiğini anlayabiliyordu. Seni çıkar, Kane ne diyeceğini bilemedi. Yani burada olman çok iyi oldu, çok iyi. Rahat konuş, söylemende bir sakınca yok dedi Jasper olduğu yerde kıpırdanarak. Beni akıl hastanesinden çıkardıklarını bilmiyordun. Kane bir an için utandı, sonra da başını salladı. Kardeşi sanki onun aklından geçenleri okuyordu. Bunu hep yapabilmişti. Ya dedi Jasper. Sesinden hem yorgun olduğu hem de bu olayın onu güldürdüğü anlaşılıyordu. Mercy'deki aklı başındaki vatandaşlar beni salıverdiler ocakta. Bir aydır dışarıdaydım. Niye aramadın? Jasper omuz silkti. Bilmem, ilk önce bazı şeyleri yoluna koymak istedim. Bu arada beni ziyarete geldiğin için sağ ol. Kane bir anda irkildi. Jasper ben... Jasper kardeşini susturmak için elini kaldırdı. Tamam. Yeniden konuşmaya başlamadan önce kardeşine arkasını dönüp pencereden dışarı baktı bir süre. Özür dilerim, aslında seni anlıyorum. Ben de kardeşim böyle bir yerde ziyaret etmek istemezdim. Yine de seni görmeye gelmeliydim. Neyse dedi Jasper dalga geçer gibi. Gelecek sefere gelirsin. Bir anda iki kardeş de sustu. Sonra da aynı anda gülmeye başladılar. İkiz oldukları için bu çok sık olurdu. Gülmek onlara iyi geldi. Kane gülmeyeli, içten gülmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Hele kardeşiyle gülmeyeli çok uzun bir zaman olmuştu. Jasper, David'den yalnızca 10 dakika önce doğmuştu. Ama bunu ona hep hatırlatır ve ufaklık diyerek ona kendisinin daha büyük olduğunu ima ederdi. ''Burada olduğumu nereden bildin?'' Seni hastaneye yatırdıklarında pratisyenlerden biri bana cep telefonundan ulaştı. Geldiğimde hemşire bana nöbet geçirdiğini söyledi. Kane başını salladı. Ayrıca 1 yıldır nöbet geçirip durduğunu da anlattı. Benim bunları bildiğimi sanıyordu. Bu konuda konuşalım, balım, dalım, halım. Kane korku dolu bir ifadeyle baktı Jasper'a. Ama kardeşi sanki çok esaslı bir espri patlatmış gibi kıkırdıyordu sadece. Akıl hastanesinde onu tedavi etmeye çalışmış olabilirlerdi ama edemedikleri belli oluyordu. Kane kardeşinin gözlerine bakınca başka bir şey daha gördü. Kardeşinin gözleri delilikten parlıyordu. Hemşire başka ne anlattı diye sordu Kane, Jasper'ın garip davranışını görmezden gelmeye çalışarak. Fazla bir şey söylemedi, ağır bir nöbet geçirmişsin. Rus ahbaplarının söylediğine bakılırsa can kurtaran seni gelip alana kadar 20 dakika kadar baygın kalmışsın. Boku yedik dedi Kane. Bir yandan da bayıldığında Nikolayev'in nasıl bir tepki verdiğini düşünüyordu. Acil servisi mi aramak zorunda kalmışlar? Ya dedi Jasper. Bu arada sormadan edemeyeceğim. Sabahın ikisinde bir Rus yemek kulübünde ne işin vardı? Kane hiçbir şeyi açık etmemek için omuz sikti. Vodkaları çok iyi. Bahse girerim ki öyledir. Yoksa sen bahse girersin mi demeliydim, dedi Jasper kaşlarını kaldırarak. Diyebilirsin diyelim. Ne kadar içeridesin? Pek önemli değil, her şey yolunda dedi Kane. biraz çabuk cevap vererek. Eğer borcun söylediğin gibi pek önemli olmasaydı, Vitali Nikolayev'in hastaneyi ikide bir arayıp durumunun nasıl olduğunu soracağını hiç sanmıyorum. Kane'in bir anda omuzları kasıldı. Ciddi misin? Ciddiyim. Eğer sana geçmiş olsun demek için vodka yollamayı düşünmüyorsa, yatırımını kolluyor gibime geliyor. Bir daha sorayım, ne kadar içeridesin? Kane gözlerini yumup son eli hatırlamaya çalıştı. Zihnindeki bulutlar dağılmaya başlayıp hatırlayınca inledi. 1100 vesaire dedi gözlerini açmadan. 1-1 mi? Yani 1100 dolar. Fena değil. Belki benim CD çalıcıyı satsak? Hayır. David yapma, yardım edebilirim. Edebilirsin de borcun 1100 dolar değil. Ne kadar? Kane kardeşinin dertli yüzüne baktı sadece. Oha dedi Jasper gerçek miktarı anlayınca. 11.000 dolar mı borcum var? Evet. Salak mısın David? Nasıl bu kadar para kaybedebildin? Kaybetmemeliydim. Olasılıklar benden yanaydı. Kesindi kazanacağım. O kadar da kesin değilmiş işte. Bana baksana Jasper. Zaten derdim başımdan aşkın. Bir de sen başlama. Tamam, bir halt ettik. İtiraf ediyorum. Mutlu oldun mu? Yanlış hatırlamıyorsam sen de birkaç defa faka bastın bu hayatta. Jasper iç geçirip fosforlu turuncu hastane koltuklarından birine oturdu. Ne vardı elinde diye sordu Jasper. Tavrından Kane'i sakinleştirmeye çalıştığı belli oluyordu. Kare. Küçük mü? Hayır, az. Jasper hayrete düştü. Elinde kare as varken kaybettin öyle mi? Oha dedi Jasper. Kare asın üstüne el çıkaran adama saygı duyarmış gibi bir edayla. Herifin elinde ne vardı? Flush Royal çıkarttı. Hadi be dedi Jasper başını sallayarak. Bu parayı ne kadar zamanda geri ödemek zorundasın? Vitali'yi tanıyorsam ilk taksidi yarına isteyecektir. Ama ben eski bir dost sayılırım. Belki hafta sonuna kadar bekler. Ondan sonra da gorillerinden birini yollayıp beni hastanelik eder. Ama bu sefer birkaç saatte kendime gelemem. Hemşirenin dediklerine bakılırsa zaten Vitali olmadan da hastaneye mekan edinmişsin. Ya, durum kısaca şöyle. Eğer Nikolayev beni öldürmezse eninde sonunda bu nöbetlerden dolayı gebereceğim. Yapma ufaklık dedi Jasper ne kadar üzgün olduğunu belli etmemeye çalışarak. Son konuştuğumuzda sapasağlamdım ve ayrıca bir süredir bir yıldır hiç kumar oynamamıştın. Nasıl oldu da bu hale geldin? Kane buna nasıl cevap vereceğini bilemedi. Durumu tüm gerçekliğiyle kavramaya başlamıştı. Son bir yıldır başına gelmedik kalmamıştı. İlk nöbetini geçirdiğinden bu yana bir yıl geçmiş miydi cidden? Birden sınıfın önünde ilk nöbetini geçirdiğinden bu yana 1,5 yıl geçtiğini hatırladı. Midesi bulandı. Aslında hayat garipti. Sanki bir insanın hayatının içine etmesi için bundan daha uzun bir zaman geçmesi gerekirdi. Bu konuda da yanılmıştı. İstatistik bölümündeki diğer meslektaşlarının aksine Kane ders vermeyi çok seviyordu. Sınıfa ilk girdiğinde öğrencilerini meraklandıracak ve heyecanlandıracak şekilde ders verebildiğini, istatistiğe duyduğu tutkuyu onlara da yansıtabildiğini fark etmişti. Aslında bu büyük bir oyunu kazanmak kadar heyecan verici değildi. Ama yine de öğrencileri düşündürmek, olasılıklar dünyasının kapılarını onlara açmak onu çok heyecanlandırıyordu. İşin komik yanı, şehirdeki birçok bodrumda parasını kaybedip de birikimleri suyu çekince ders vermeye başlamıştı. Başka bir seçeneği yoktu. Paraya ihtiyacı vardı. Kolombiya Üniversitesi'nde doktorasının 4. yılındaydı ve böyle biri ancak olasılık kuramına giriş dersi vermek gibi bir iş bulabilirdi. Parası bitmişti. Borç alabileceği biri veya rehin bırakabileceği hiçbir şey de kalmamıştı. O yüzden de ilk maaşını almadan poker oynamaya devam edemezdi. Ama ilk maaşını aldığında Kane birden artık kumar oynamak istemediğini fark etti. O gece rüyasında kartları hayal edeceği yerde bir sonraki günkü dersin hayalini kurdu. İşte o zaman işler yoluna girmeye başlamıştı. Gerçi hala her sabah ancak gerçek bir kumar bağımlısının anlayabileceği bir açlık ve istekle uyanıyordu. Ama bu duyguları bastırıyor ve bu tutkusunu akademik çalışmalarına yöneltmeye çalışıyordu. Ders vermek ona güç kazandırmıştı. Kumar alışkanlığından vazgeçmek için gittiği terapi gruplarından birinde hissetmediği bir şeyi hissediyordu ders verirken. Kontrol kendisindeydi. Sonraki birkaç ay çok iyi geçti. Huzurluydu. Bağımlılığıyla gerçekten başa çıkabildiğini görüyordu. Bir an için Kane bile işlerin yolunda gittiğine inanmaya başlamıştı. İşte tam o anda da her şey bir anda dağılıverdi. Hayatının tepetaklak olmaya başladığı o anı daha dün gibi hatırlayabiliyordu. Hayatını yola koyabileceğini düşündüğü, ona iyileşme gücünü veren yerde olmuştu bunlar. Sınıfta. Sırtını tahtaya yaslamıştı. Elinde tebeşir vardı. Diğer elinde de içinde kahve olan bir plastik bardak tutuyordu. Tarih anlatıyordu. Önceden hazırlanmamıştı. Doğaçlama konuşuyordu. Evet, olasılık teorisinin nasıl doğduğunu bilen var mı? Sınıf sessizdi. Peki, size birkaç seçenek sunayım. Olasılık kuramı iki Fransız matematikçinin birbirine yazdıkları mektupların sonucunda ortaya çıktı. Sizce hangi konuda yazışıyorlardı? A. Fizik, B. Felsefe, C. Zarlar. Cevap veren olmadı. Eğer 5 saniye içinde biri bir cevap vermezse bu soruyu sınavda da soracağım, haberiniz olsun. Bir anda 20 öğrenci el kaldırdı. İşte bakın, bu iyi oldu. Jerry, sen bir tahminde bulun bakalım. Fizik mi? Hayır. Doğru cevap C'ydi, yani zarlar. Olasılık ilkelerini ortaya koyan Blaise Pascal 1623'te doğdu. O zamanlarda zengin ailelerin çocukları evde eğitim görürlerdi. Bu yüzden de Pascal'i hem babası hem de özel öğretmenleri eğitmişti. Ama Blaise'in babası onu çok çalıştırmak niyetinde değildi. Asil oğlunun yorulması işine gelmezdi. Bu yüzden de ona dillere odaklanmasını ve matematiği fazla önemsememesini söyledi. Her normal çocuk gibi matematik konusunda kendisine böyle bir kısıtlama getirilince Pascal bu konuya ilgi duymaya başladı. Boş zamanlarında geometri çalıştı. Birkaç öğrenci gözlerini devirince Kane ekledi. O zamanlar Xbox ve PC2 gibi aletler yoktu. Çocukların eğlence anlayışları farklıydı. Öğrencilerden birkaçı güldü. Babası Blaise'in matematik yeteneği olduğunu fark edince de ona Öklit'in Elementler başlıklı eserini hediye etti. Yine bir hatırlatma yapma ihtiyacı duyuyorum. Unutmayın ki o zamanlar televizyon diye bir aygıt da yoktu. Yani insanlar kitap denen şeyleri okumak zorundaydılar. Birkaç öğrenci kıkırdadı. Neyse, Blaise'in babası oğlunun Öklit'i tamamen kavrayıp hatmettiğini görünce en iyi matematik öğretmenlerini tuttu. Bu da hayatında yaptığı en akıllıca şeydi. Çünkü Pascal 17. yüzyıldaki en önemli matematikçilerden biri oldu. Hatta bu odadaki herkesin hayatını etkileyen bir buluşu bile var. Bunun ne olduğunu bilen var mı? Abaküs mü diye sordu saçı uzun aklı kısa güzellik abidelerinden biri. Galiba Fransızları eski Çin uygarlıklarıyla karıştırdınız genç hanım, dedi Kane. Ama yine de doğru yoldasınız. İlk aritmetik makinesini icat etti. Bu da günümüzde hesap makinesi dediğimiz aygıtın ilk prototipidir. Pascal çok uzun yıllar boyunca matematik ve fizik okuduysa da ölümünden birkaç yıl önce sayılara karşı tutkusunu bir kenara bıraktı. Çünkü matematiksel olarak dine ve felsefeye odaklanarak zamanını daha verimli bir şekilde kullanabileceğini kanıtlamıştı. Bunu nasıl becerdi diye sordu arka sıralarda oturan sakallı bir öğrenci. İyi soru. Birazdan buna geleceğim. Şimdi ne anlatıyordum? Tamam. Kane kahvesini yudumladı ve devam etti. Pascal'in hala matematikle ilgilendiği dönemde 1654'te Chevalier de Meury adında bir Fransız asilzade ona birkaç soru sordu. Bu sorulara ilişkin matematiksel veriler çok ilginçti ve Pascal babasının eski dostu olan bir devlet büyüğüyle Pierre de Fermat'la yazışmaya başladı. De Meury aynı zamanda bir kumarbazdı ve o zamanlar popüler olan bir zar oyunu hakkında soru soruyordu. Oyunda 4 zar kullanılıyordu. Her seferinde oyuncu 4 zar atıyordu. 4 zardan hiçbiri altı gelmezse oyuncu para kazanıyordu. Zarlardan bir tanesi bile altı gelirse parayı kasa alıyordu. De Meury böyle bir oyunda kasanın avantajlı durumda olup olmadığını bilmek istiyordu. Yani olasılıklar kasadan yana mıydı? Eğer bu sınıfta tek bir şey dahi öğrenseniz bu bile size faydadır. O da şu. Kane tahtaya gitti ve koca harflerle yazdı. Olasılıklar her zaman kasadan yanadır. Birkaç öğrenci bu espriye güldü. Peki neden? Bunu bana anlatabilecek öğrencim var mı? Jim? Kay'nin en sevdiği öğrenci oturduğu yerde doğruldu. Çünkü eğer olasılıklar kasadan yana olmasa o zaman kasa para kaybederdi ve sonunda kasa kalmazdı. Aynen öyle dedi Kay. Bana kalırsa olasılık teorisi ortaya atılmadan bile Demiör'ün bunu anlamış olması gerekiyordu. Ama Fransız asilzadeler o kadar akıllı olsalardı kellelerinin vurulmasına da izin vermezlerdi. Her neyse, Pascal ve Fermat gerçekten de cidden öyleymiş gibi nidalarla olasılıkların hep kasadan yana olduğunu kanıtladılar. Oyuncunun 100 oyun oynadığını varsaydılar, 100 atışın 48'de 6 gelmeme olasılığı yüksekken 52'sinde 6 gelme olasılığı daha yüksekti. Böylece olasılıklar kasadan yanaydı. 52'ye 48. İşte olasılık teorisi de böyle doğdu. Fransız bir asilzade 4 zarla 6 atmamaya çalışmanın akıllıca bir kumar olup olmadığını bilmek istediği için. Birkaç öğrenci başını salladı. Kane bunun öğrencilerin söylediklerini ilginç buldukları anlamına geldiğini biliyordu. Arka sırada oturan Afrika kökenli Amerikalı bir öğrenci elini kaldırdı. Evet Michael dedi Kane. Pascal hayatını dine adaması gerektiğini nasıl kanıtladı ki? Az daha unutuyordum dedi Kane. Bunu yapmak için daha sonra beklenen değer adıyla anılacak bir teori kullandı. Özünde işlem şu. Birkaç olay olasılığının ürünlerinin toplamını her bir olay gerçekleşse elinize geçecekleri de ekleyerek topluyorsunuz. Kane'e boş gözlerle bakıyordu öğrenciler. Peki anlaşıldı. Daha doğrusu anlaşılmadı. Neyse, gerçek hayattan bir şeyle örnekleyelim. Piyango. Bu haftaki piyangoda ne kadar para birikmiş? Bilen var mı bu hafta Powerball ne kadar veriyor? 10 milyon dolar dedi arka sıradaki atletik yapılı bir öğrenci. Peki, vergi diye bir şeyin olmadığı hayali bir ülkede yaşadığımızı varsayalım. Şunu da biliyoruz ki Powerball'ı kazanma olasılığı 120 milyonda bir. Çünkü sayısal kombinasyonların toplamı bu. Bir loto bileti alarak ne kazanmayı beklediğimi hesaplamak için yapacağım işlem kısaca şöyle oluyor. Kazanma olasılığını kazanacağım miktar ile çarpacağım. Sonra da buna kaybetme olasılığımı sıfırla çarpıp ekleyeceğim. Sıfırla çarpmamın nedeni de kaybedersek bir şey kazanamayacak olmamız. Beklenen değer piyango bileti eşittir. Kazanma olasılığı çarpı toplam para artı kaybetme olasılığı çarpı 0 dolar 1 bölü 120 milyar çarpı 10 bin dolar artı 119 milyon 999 bin 999 bölü 120 milyon çarpı 0 dolar eşittir %10.83. Çarpı 10 milyon dolar artı %99.999.917 çarpı 0 dolar eşittir %0.083 artı 0 dolar eşittir 0.083 dolar. Yani bu hafta bir Powerball bileti alırsanız ancak 8.3 sent kazanmayı bekleyebilirsiniz. Ama bilet 1 dolar ve görüldüğü gibi aslen değeri 8.3 sent. Olasılık kuramına göre piyango bileti almak o zaman mantıklı değil. Çünkü ödenen bedel beklenen değerden daha düşük. Yani siz 1 dolar ödeyip de 10 milyon dolar kazanma şansınız olduğunu düşünerek buna değeceğini düşünseniz de bu doğru değil. Çünkü aslında biletin değeri 10 sent bile değil. Kane kahvesini yudumladı ve öğrencilerin bu bilgiyi sindirmesini bekledi. Herkesin bu açıklamayı anladığından emin olduğunda soru sordu. O zaman, ne zaman piyango bileti almak akıl kârı bir iş olurdu? Madison cevap verebilecek misin? Hoş sarışın oturduğu yerde doğruldu. Herhalde toplam ikramiye 120 milyonu geçtiğinde. Doğru, peki neden? Çünkü büyük ikramiye diyelim ki 125 milyon dolar ve kazanma şansı 120 milyonda bir. O zaman her bir biletin beklenen değeri, Madison durdu ve önündeki hesap makinesinde bir işlem yaptı, 1.04 dolar olurdu. O da biletin bedeli olan 1 dolardan fazla. Aynen öyle dedi Kane. Beklenen değer teorisiyle olayı incelediğimizde Ancak değer bedelden yüksekse o zaman bu risk göze alınmalıdır. Bu yüzden de ancak 120 milyon dolardan fazlasını kazanabileceğiniz bir durumda piyango bileti almak gerekir. Peki ama bunun Pascal'in hayatını dine adamasıyla ne ilgisi var diye sordu yine Michael. Pascal beklenen değer teorisini kullanarak hayatını dine adaması gerektiğini kanıtladı. Her matematikçi gibi o da bu soruyu bir formüle indirgedi. Hangisi daha büyüktür? A. Beklenen değer. Hedonizm yani fiziksel yaşamdan zevk alma. Ya da B. Beklenen değer, dini hayat. Varsayım. A. Olasılık, ölümden sonra hayat yok. Çarpı, hedonizmden alınacak zevk. Artı, olasılık, ölümden sonra hayat var. Çarpı, sonsuza dek lanetlenmek. Ve B şıkkı, olasılık, ölümden sonra hayat yok. Çarpı, dinden alınacak zevk. Olasılık, ölümden sonra hayat var. Çarpı, sonsuz mutluluk. Pascal'in mantığı çok basitti. Eğer A, B'den büyükse, o zaman hedonizme devam edecekti. Ama eğer A, B'den küçükse, o zaman dindar olmalıydı. Ama değişkenlerin değerlerini bilmeden bu denklemi nasıl çözdü diye sordu Michael. Birkaç varsayımda bulundu. Örneğin, sonsuz mutluluğun değeri pozitif sonsuzdu. Ve sonsuza dek lanetlenmenin değeri negatif sonsuzdu. Sonsuz mutluluk eşittir pozitif sonsuz, sonsuza dek lanetlenmek eşittir negatif sonsuz. Eğer bir denklemde sonsuzu kullanırsanız bu diğer her şeyi etkiler. Çünkü çok büyük bir sayıdır. Böylece A, hedonizmin beklenen değeri negatif sonsuz ve B, dini hayatın beklenen değeri pozitif sonsuz. A yani hedonizm eşittir negatif sonsuz ve B yani din eşittir pozitif sonsuz. O zaman A küçüktür B'den. Böylece B yani beklenen değer yani hedonizm küçüktür beklenen değer yani dini hayattan. Anladınız mı? Ölümden sonra insanın ruhunun yaşamasının veya herhangi bir şekilde bir hayat olmasının olasılığı ne kadar az olursa olsun, Pascal'in dine bağlı bir hayat yaşamasından beklediği getiri, yine de dünyevi zevklerle hedonistik bir yaşam sürüp de sonsuza dek lanetlenmeyi göze alacağı bir durumun getirisinden daha büyüktür. Pascal bunu anladığı anda da hayatının geri kalanını dine adaması gerektiği açıktı. Peki, siz de bir dindar hayat tarzını mı benimsiyorsunuz diye sordu Michael sınıfı güldürerek. Aslında dedi Kane gülümseyerek, hayır. Neden? İki nedeni var. Birincisi bana kalırsa dünyevi zevkleri tadarak yaşanacak bir hayat insana pozitif sonsuzluk getirir. Ama dini bir hayat negatif sonsuzluktur. Birkaç öğrenci bunu alkışladı. Kane elini kaldırdı. İkincisi, piyangoyu neden oynuyorsam, dünyevi zevkleri de aynı nedenle seviyorum. Bazen insan istatistiklerin canı cehenneme demeli ve içinden geleni yapmalı. Herkes güldü. Hatta birkaç öğrenci ıslık bile çaldı. Kane tam sınıfı bırakmak üzereydi ki elindeki tebeşire baktı. O anda fark etti tebeşirin büyümeye başladığını. Elinin içinde büyüdü, büyüdü ve tahta bir asa gibi uzadı. Ucuna dokunmak için parmaklarını uzatınca birden eli de büyüdü. Parmakları artık 4 olgun uzantıydı. Bir an için hareket edemedi. Tebeşirin kendisine doğru eğildiğini sandığı anda yere fırlattı ve binbir parçaya ayrılan tebeşirin parçaları canlı solucanlar gibi kıvranmaya başladı. Nefes almakta zorluk çekiyordu. Kendine gelebilmek için tahtaya baktı ama bu durumu daha da kötüleştirdi. Tahta üstüne üstüne geliyordu. Yazdığı denklemler kurdeleler gibi uçuşuyordu. Öğrencilerine döndü ve canlı bir şeye bakarak kendine gelebileceğini düşündü. Çok yanılmıştı. 3 öğrencisi ellerini kaldırmıştı ve kolları dev palmiyeler gibi bedenlerinin üstünde rüzgarda savruluyordu. O anda kokuyu aldı. Pis ve ekşi bir koku. Beynini sulandırdı. Çürüyen, bozulmuş etler. Neler olduğunu anlamaya çalıştı ama artık çok geçti. Biri göğsüne yumruk atmış gibi hissediyordu kendini. Ciğerlerinde hava kalmamıştı sanki. Çöp kutusuna zar zor yetişti ve kusup bayıldı. Düşerken de başını masaya çarpmıştı. Öğrencilerinden biri bir hastanenin nevroloji bölümünde çalışıyordu. O yüzden de 2 ay önce trende bayıldığında olduğu gibi, uyandığında kendini cüzdanı ağzına sıkıştırılmış bir şekilde bulmadı. En azından bu şekilde aşağılanmamıştı. Ama o zamanlar buna şükretmesi gerektiğini farkına varmamıştı. Bir tek şeyden çok emindi. Yeni hayatı gözlerinin önünde yok olmuştu. Ancak 3 hafta sonra sınıfa dönebilecek cesareti toparlayabildi. Bu deneyim felaketle sonuçlandı. Ona beklentiyle bakan öğrencilerini gördüğünde aklına ilk gelen şey rüzgarda savrulan dev ellerdi. Konuşmak için ağzını açtığında hiçbir ses çıkmadı. Kane derin bir nefes aldı ve burun delikleri büyüyünce o korkunç kokuyu anımsadı. ''İyi misiniz hocam?'' Kane ilk sırada oturan öğrencilerden birinin sorusunu duydu. Ama cevap veremiyordu. Cevap vermek yerine sınıfın arkasına doğru koşarak merdivenleri çıktı ve ağır çelik kapılardan zar zor dışarı attı kendini. Sınıftan çıktığında kalbi yavaşladı. Serin havayı soluyunca artık kokuyu duymadığını anlayıp rahatladı. Bundan sonra bir kere daha ders vermeyi denedi ama yine başarılı olamadı. Bu sefer sınıfa adım atar atmaz panik atak yaşadı. Kürsüye vardığında nefes bile alamıyordu sanki. O kadar terlemişti ki oluk oluk terler gözlerine giriyordu. İlk nöbetinde olduğu gibi çöp tenekesine zar zor yetişti ve o sabah daha 1 saat önce yediği burritoyu kustu. Çöp tenekesinde yüzen yemek artıklarına, yumurta ve salsa karışımına baktığında bu işin bittiğini anladı. Bir daha asla ders veremeyecekti. Ayağa kalktı, ağzını sildi. Sınıftan çıkarken bir daha buraya dönmeyeceğini biliyordu. İlk başlarda bunun iyi bir şey olduğuna ikna etmeye çalıştı kendini. Haftada 3 gün ders vermektense doktora tezine odaklanabilirdi. Mantıksal regresyon analizinde istatistiki olarak belirgin etmenlerin etkisi hakkındaydı tezi. İlk 1 ay boyunca kendini haklı çıkardı. Her sabah kalktığında hissettiği o isteği, ''Hadi ama gidip poker oynamak istemez misin?'' ve sinirsel enerjisini doktora tezinde ilerlemek için kullandı. Kolombiya'daki kütüphaneye gidip kitapların arasına gömülüp dizüstü bilgisayarının başından ayrılmayıp bir takım doğal olguların dağılım eğrilerini çiziyordu ve her akşam yorgunluktan baygın düşüyordu. Sonra bir daha nöbet geçirdi. Bir öncekinden de kötüydü. Bir gün bilgisayarına bakarken kokuyu duydu. Bu koku onu sarmaladı. Sanki koku bilgisayardan geliyordu. Ekran gözlerinin önünde büyüdü. Dev, dişsiz bir ağız gibiydi. Kane geri çekilmeye çalıştıysa da kıpırdayamadı. Sonra birden dünyası karardı. Buz gibi çimento zeminin üstündeydi ayıldığında. Yana dönüp ağzındaki kanı ve kırılmış dişinin bir parçasını tükürdü. Üzerinden kamyon geçmiş gibi görünen bilgisayar ayaklarının dibindeydi. Yerdeydi. Ekranı çatlamıştı. Klavyeye klavye demek için 1000 şahit isterdi. Zihni bulanıktı ama 2500 dolarlık sonu vayosunu görünce yumruğunu sıktı. Artık bilgisayar modern bir sanat eseri olabilir ya da kağıtların uçmaması için ağırlık olarak kullanabilirdi ancak. Bir parça plastik elini kesince tuşlardan birinin elinde olduğunu fark etti. Yumruğunu açınca B tuşunu gördü. Şimdi onunla dalga geçiyordu. B. Bitti. Sen de bittin oğlum. Artık yenilgiyi kabul et. Gözün karardı. Bilgisayarını parçaladın. Bunu hatırlamıyorsun bile. Şimdi de yerde yatmış ağzındaki kanı ve dişleri tükürüyorsun. Artık anla. İşin bitti senin. B. Başarısız. Bitti demek. İşin bitti. Ne zannettin? Kurtulabileceğini mi düşündün? Sende deli genler var evlat. İkizinde var ve kaçınılmaz sürpriz. Sende de var. Hadi bakalım buna ne diyorsun? Kane elindeki tuşu duvara fırlattı. Duvarda tuşun çarptığı yerde kan lekesi vardı. İşte o anda bu küçük sorunun kendiliğinden yok olmayacağını kabul etmek zorunda kaldı. Gelecek sabah Kolombiya Nevroloji Enstitüsü'ndeki nörologlardan birinden randevu aldı. 3 gün taramalar yapıldı. CAT scan, PET scan ve MR çekildikten sonra Hint asıllı tabak suratlı bir doktor gelip kötü haberi verdi.